Merhaba herkese. Code Fiction 53. bölümünde gene ekip olarak toplandık.
TRT stüdyolarından merhaba.
Evet.
Merhabalar.
TRT'nin BBC herhalde sizin için.
İsveç radyo kanalı var mı abi öyle şey?
SVT var işte, SVT.
Nasıl, çok mu ciddi onlarda?
Güzeller, fena değiller. BBC ile kapışamaz ama. Bir de anlamıyorum tabii, öyle bir şey var.
O tabii bir etki yani.
Yani evet. Bir şey.
Abi, TRT Türkçesi diye bir şey var sonuçta belki. Aynı konsept var. BBC İngilizcesi var mı?
Var. Var var, BBC İngilizcesi var. Public Receiver mı deniyor ona? Öyle bir şey, öyle bir aksan. Ve sadece İngilizcenin %10'u mu ne konuşuyormuş o aksan yani.
Londra İngilizcesi mi oluyor yani?
Londra İngilizcesi değil işte. Londra İngilizcesi çok acayip bir şey abi.
Telefonlara BBC bandrolü koyuyorlar mı?
Yok ama £150 ödüyorum yıllık vergi. Televizyon izleme vergisi ödüyorum.
Aynen. İstemezsem.
Hı? Televizyon izlemiyorsan ödemek zorunda değilsin. Ama evinde televizyon
varsa. Burada şey, tuner olan cihaz varsa evinde vergi ödüyorsun. Ödüyordun. Şimdi artık tuner olsa da olmasa da her türlü ödeyeceksin. Değişti 2019'da.
Para bitiyor demek ki İsveç'te de.
Aynen abi, toplamak lazım. Sakal lazım ülkeye.
Çöpler bitmiş mi diğer ülkelerde?
Evet galiba ya. Çöp satın almaktan şey yapamıyorlar. Abi şimdi 2019 demişken bir bayağı bir haber birikti. Bir onları konuşacağız. Değil mi?
Evet.
Bir sürü olay var. Bir de şöyle bir 2018'in genel bir değerlendirmesini yapacağız herhalde. Herkes kendi muhasebesini yapacak. Code Fiction açısından da bir konuşacağız. Sonra göreceğiz bakalım neler oluyor öyle.
Taktiğimizi önümüze koyacağız ve düşüneceğiz değil mi?
Evet ya. Bugün öyle bir bölüm olacak.
Siz bir bölüm olacak yani. O zaman ilk haber dayım mı? Başlıyorum.
Tamam. Başla.
Hadi başla.
Gelmiş olmalı. Okey. Arkadaşlar ilk haberimiz şu. Dünya çapında bayağı bir Kubernetes, ya nasıl okunuyor bu ya? Bilen var mı?
Kubernetes.
Kubernetes diye galiba.
Eklendi, ortaya çıktı. Ya bunun sebebi olarak da birçok şirketin Kubernetes API'ını dışarı şifresiz açtığı şekilde fark edilmiş. Ve bu API vasıtasıyla işte pods adı verilen cluster içerisindeki prosesler var. Bunlara istediğin komutu verebiliyorsun ve istediğin uygulamayı çalıştırabiliyorsun. Bu sayede cryptocurrency mine eden uygulamaların işte tüm dünya çapında şekilde yüklendiği ortaya çıktı. Yani ben şeyi gördüm. Kubernetes'in böyle GitHub projesinde insanların ya bu API niye allowable kabul ediyor, bunu default başka bir şey yapalım dediğini ama işte o çözümün uygulanmadığını gördüm. Ne düşünüyorsunuz? Yani burada sorumluluk kimde aslında? Yani tabii kullanıcılar da ama herkes tarafından kullanılan böyle bir uygulamanın bu tarz şeyleri düşünmesi gerekmez mi?
Niye düşünsün ki? Yani internal network niye dışarı expose edilebileceğini adamlar kabul etsin?
Ya aslında bunlar sonuçta use case'ler üzerinden gitmiyor mu abi? Sen böyle bir şey aldığın zaman, böyle bir şey, mesela bir ürünü kullanmak istediğin zaman aslında elinde use case'ler oluyor. Bu use case'lere uyuyor mu uymuyor mu diye bakıyorsun. Birçok böyle bu tarz projenin de nasıl yani, aslında şey de buna göre gidiyor. Yani use case'ler üzerinden gidiyor. Bu ürün bu use case'leri çözer diye gidiyor. Şimdi öyle baktığın zaman aslında adamlar bu use case'ler için, her biri için bence best practice yayınlasalar güzel olur. Yani ekibin sanki böyle bir şey destek yapması lazım tabii ki ama hani sorumluluk yine son kullanıcıda.
Abi işte hype driven development'ın sonu bence bu. Yani alakalı, birazcık o da. Abi öğrenmeden dalıyor millet bence. Kubernetes falan, o şey olacağız. Cloud bağımsız olacağız. Her şey yeni şey buymuş. Bence bu bilinçsiz tüketiciliğin sonucu yani.
Evet ama yani hype driven development.
Tamam, hype driven de biraz abartı oldu ama dikkat çekmek istedim.
Anladım.
Ya ben hype driven diyemem belki ama şey diyebiliriz yani, sen teknoloji siteni bir tane ürünü veya teknolojiyi alırken aslında bunu hani bir önce hani fizibilitesini yapman lazım. O yüzden güvenliğinin de fizibilitesini yapman lazım. Herkes işte bu nasıl çalışıyor, çok hızlıymış, oymuş, buymuş diye bakıyor ama aslında getireceği yan etkileri düşünmeden kendi siteyine dahil ediyor belki. Belki onun etkisi ama bence de son kullanıcı, yani son kullanıcı derken de işte kullanan firmalar birazcık daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Ya bunun atıyorum Windows Server çalıştıran bir firma ya da bir ekibin RDP portunu dışarı açmaktan hiçbir farkı yok yani.
Aynen abi, sen portlarını, network'üne bakmıyor musun yani bir server kurduğunda? Hani bunda da aynı standart checkleri yapman gerekiyor bence yani.
Ya tamam, son kullanıcının suçu da Elevol da hani yani şey düşünebilirmiş Kubernetes ekibi, ulan bunu böyle yapmayalım default diyebilirlermiş yani. Sanki best practice biraz o gibi geliyor bana.
Aslında burada tam konusu açılmışken, mesela böyle bir teknoloji alıp adapte ederken, yani kullanmaya karar verdiniz. Mesela yeni bir teknolojiyi canlıya çıkartacaksınız diyelim ki. Siz nasıl bir süreç uyguluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
Kim başlıyor?
Yani siz derken, sen...
Deniz.
Ede olarak. Deniz. Sözcüsü olarak Deniz.
Abi bizim yeni bir teknolojiye başlama şeyimiz şöyle oluyor. Bir tane zararsız bir uygulamayı kurban olarak seçiyoruz. Hani atıyorum lan bir işte şu endpoint'i taşıyalım, bu API'den çıkartalım. İşte burada şunu kullanalım gibi şeklinde oluyor. Bu hani hem bizim şirkette böyle bir anlayış da var. Tamam hani proje belki bir hafta gecikecek ama bak bunun bize bir katkısı var. Ondan sonra burada yapılabildiğini kanıtladıktan sonra bunu diğer asıl yapmak istediğimiz projelere taşıyabileceğiz teknoloji şeklinde gidiyoruz. Hani en ideal yol bu mu bilmiyorum ama bizde işe yaradı yani. İlk bir yerde deniyoruz. Orada bir şey olursa da sıçarsa da çok şey olmuyor, etkileri şey olmuyor. Ondan sonra daha büyük şeye çıkartıyoruz onu.
Bir nevi pilot yapıyorsunuz yani.
Aynen, sanki o daha bir şey oluyor yani, bir canlıda denemeden teorik olarak bir POC yapayım, bir tane uygulamayı lokalinde kaldırayım, bir yere şey yapayım pek olmaz gibi. Sonuçta bir canlı bir uygulamayı denemek lazım.
Tabii ama uygulama var, uygulama var. Yani evet. Aralarında da farklar vardır tabii.
Yani gidip payment modülünü denemezsin yeni bir teknolojiyle ama atıyorum bir yerden böyle sürekli data stream alan, çok o kaybedeceğim bir data olmasa ölmeyeceğim bir şeyi yapabilirsin yani.
Peki Canary deployment'a ne diyorsunuz böyle bir durumda? Yani mesela aynı ürünü, mesela diyelim ki bir yeni bir framework deneyeceksin. Aynı ürünün eski hali devam ediyor çalışmaya. Sen onu bir de yeni teknolojide implement ediyorsun ya da bir şekilde yeni bir sistemde host ediyorsun. Trafiğin %70'ini eskisine, %30'unu yenisine yönlendiriyorsun mesela.
Bunu da yaptık. Yani başarılı sonuç aldıktan sonra zaten eskisini yavaş yavaş öldürüp yenisine geçirme planını uygulamaya başladık. Yani bayağı işimize yarayan bir şey. Hem, ama şöyle bir sorun çıkıyor tabii ortaya. Hem eskisini hem yenisini maintain etmek zorunda kalabiliyorsun bir süre kadar. Aha. Hatta geliştirdiğin yeni modülü de eski, yani sonuçta nasıl bir %50 sana gelecek bilmiyorsun. Belki eski datayı kullanıp yeni data isteyen bir yere gelecek. Buradaki backward compatibility'yi de çözdükten sonra aslında çok rahat bir şekilde destekleyip geçirebiliyoruz.
Evet, epey mantıklı bence.
Ya okey ama ben şey diyeceğim, yani bunları ya Canary deployment falan yapıyor olsan da bu sorunu çözemezdin. Çünkü bayağı API'yi dışarı şifresiz çıkarmışsın abi. Yani daha temel bir şey lazım. Böyle bir checklist lazım belki de, böyle tik tamam en azından API'yi dışarı vermedik falan.
Solution arkitekler belki bakmalı. InfoSec ekibi şey yapmalı, sign off vermeli.
Abi evet. Benim bu arada dikkatimi çeken bu cryptocurrency mine edenlerin hemen olaya saldırması, herifler nereden şaşıracağını şey yaptılar ya. Browser'lara JavaScript inject ediyorlar. Buldukları yerden geçiriyor herifler ya şeyi, mining'i. Çok acayip bir teknoloji. Her şey distributed yani.
Aha, çok bir sorun varmış. Para var abi ucunda.
Aynen.
Power için.
Yani pek millet şeyden mi anlamış? Ulan bizim resource'larda fazla kullanım var mı? Yani memory işte bir şey mi oldu falan deyip mi anlamışlar? Tanımadığı prosesleri mi görmüşler? Nasıl patlamış olay yani? Mining sıkıntı bir iş çünkü.
Abi şimdi Docker PS A en basiti. Ben bir şey görmüşüm. Fazladan bir konteyner görmüş. Ya da ne bileyim.
O ne lan?
Sen mi deploy ettin? Hayır.
Kim koydu lan bunu?
Gerçi bir dakika, hani exploit'in detayını ben okumadım. Hani konteyner olarak mı çalıştırıyor yoksa gerçekten sistem prosesinde falan mı çalıştırıyor?
Sanırım konteyner olarak çalıştırıyor.
O daha
herifler konteyner deploy etmiş ya. İnanılmaz bir şey ya. Adamlar konteyner deploy etmiş.
Ha, bu ne kadardır böyle acaba?
Abi onu da bilmiyoruz işte. İşin kötüsü o değil mi? Daha sonra bunun üzerine açık olan API'leri tarayan işte programlar falan yazmışlar ama o zamana kadar adamları herhalde iyi kazanmıştır.
Abi şeyi düşünüyorum. Bu mesela insanların AWS faturalarına ne kadar yansıdı acaba? Yani yeni container çalışıyor bir yerlerde. AWS'de çalışıyorsan muhtemelen bir spike görmen lazım yani faturanda.
Ya da auto-scaling falan açıksa.
Aynen. Auto-scaling açıksa kendi tabii container'ı elastik bir şekilde scale edeceği şekilde cluster'ın aynısından kaldırıyor ya da o container'ın kapasitesini eşdeğer bir cluster ayağa kaldırıyor. Bunun üzerinde çalıştırıyor, indiriyor. Tabii herhalde onlar da göze batmamak için şeyler ayarlamışlardır diye düşünüyorum. Öteki türlü eğer ECS mantığında çalışıyorsa ECS üzerindeki verdiğin resource'u geçmeyecek şekilde çalışıyor. Ama bu sefer de tabii mevcut resource'unun yediği için bütün container'ın belki ölüyor kalkıyor gibi bir şey olacak.
Bu sefer kendi servisin degrade olacak yani.
Aynen.
İlginç.
Üzücü yani.
Buradan bir ders çıkartalım mı yoksa bir sonraki habere geçelim mi?
Olacak, olacak. Bir sonraki haberimiz ne Fırat?
Bir sonraki haberimiz. Şu an ekran görüntüsünü görmüş olduğunuz. Microsoft Edge browser'ında şimdi rendering kısmı vardı. Edge HTML diye geçiyordu ismi. Bunu kullanmama kararı aldı. Aslında bayağı şok oldu insanlar.
Abi.
Bayağı Google'ın geliştirdiği bir açık kaynak kodlu rendering mekanizmasını kullanma kararı aldılar. Ya bunun sebebi olarak da şey demişler. Yazılımcılar ve kullanıcılar için en iyi yolun bu olduğuna inanıyoruz falan demişler. Yani tabii bu rekabet edememelerinin sebebi. Bahane bulmak zorundalar. Ve Chromium tabanda olacağı için Chrome extension'larına da destek vereceklerini açıkladılar. Yani Chrome'da kullandığımız ki ben bayağı bir şey kullanıyorum. Adblock'tur, ne bileyim ekran görüntüsü alan eklentilerdir falan. Hepsini kullanabilirsem aslında başka bir şey de geçebilirim. Bunların hepsini kullanabileceğini açıklamışlar. Şimdi piyasada Chromium kullanan işte Opera var, Yandex var, Brave var. Yani neden Edge kullanayım? Ya farklı bir şey yapacaklar mı acaba bunun yanına? Onu tam bulamadım. Bunun dışında kendi rendering çözümünü geliştiren Firefox ve Safari var. Ama bunlardan biri eksildi aslında. Yani siz ne diyorsunuz? Acaba tek bir platform Chromium, her browser Chromium mu olsun yoksa farklı platformların da avantajları var mı? Bu işin geleceği nereye gidiyor?
Abi biraz işin bir geçmişine bakalım mı? Şimdi geçmişi de çok komik bu işin.
6, 7.
Yani adamlar ilk başta şeyle savaşıyorlardı zaten. Mosaic browser'la falan savaşıyorlardı. Yıllar önce ya Netscape'le. Onları batırdılar. Ondan sonra 6-7 diye devam ettiler. Bir noktadan sonra beceremediler. 9'da kaldı. Diyor 9-10-11 çıktı değil mi?
Hı hı.
Ondan sonra dediler ki ulan bu işletim sistemini biz yazıyoruz.
Üreten bizse.
Bu browser bizim işletim sisteminde çalışmayacak mı dediler. Allah Allah acaba biz GPU mu kullansak falan dediler böyle bir. Gittiler Edge öyle dönüldü. Yani Edge'in en büyük olayı oydu. GPU falan kullandı. Yani direkt embedded geliyordu işletim sisteminin üzerinde. Fakat şimdi buraya dönmeleri gerçekten çok komik. Yani hazır yazılmış var abi. Al aynısını kullan. Neden baştan icat ediyoruz demişler sanki.
Biraz geç değil mi? Yıllar boyu falan.
Abi çok ısrar ettiler ya. Çok ısrar ettiler yani. Ya belki Edge olmuştu tamam mı? Hani hiç şans vermedim. Belki Edge hakikaten iyi bir browser'dı ama insan artık yani bir noktadan sonra pes etmesi gerekiyordu. Ettiler. Bir de Fırat'ın sorduğu soru da haklı bence. Ne olacak şimdi? Herkes Chromium. Yani render engine'i ne yapacaklar? Ne olacak yani?
Bir daha yine çıkıp şey yapacak. Ben Chromium'dan daha güzelini yaptım deyip çıkacak yine. Ayrılacak bir yerden. Farklı bir branch olacak ya da ne bileyim farklı bir engine çıkacak yine ortaya. Her şey Chromium olsa bile.
Ama olumlu bir şey bu ya. Değil mi?
Ya tabii canım. Çok olumlu tabii. Bir şey. Mesela WebAssembly açısından da çok olumlu. Baktığın zaman.
Doğru. JavaScript için de çok olumlu.
Aynen.
Abi yazılımcılar için olumlu.
Abi olumlu diyorsun da hala Intel Texture 9.10 kullanan yerler var. Onlar geçmeyecek abi, yani.
Yani ama biz support'u bırakıyoruz. 11'e olan support'u işte bırakmak için roadmap hazırlamaya başladım yani. Nasıl düşüreceğiz 11'i falan diye artık.
TLS 1.2 destekliyorlar mı? Şeylerde 11'den öncesi.
Kim? Ne?
11'den öncesi TLS 1.2 destekliyor mu?
Hayır sanmıyorum abi.
Yani zaten onlar öldü
zaten abi. Zaten SSL konusunda zaten olay bitiyor yani. Tam emin değilim ama. Peki şeyi merak ediyorum ben ya. Bilmediğimden soruyorum. Şimdi Chromium Rendering Engine. Peki WebKit ne?
Özgen.
O da öyle değil mi ya?
Hemen sanki biraz... WebKit daha low level. Yani Chromium WebKit kullanmıyor mu abi? Yani o adam zaman
Firefox
biri Google'lasın.
Benim bildiğim Firefox da WebKit kullanıyor yani.
Yok, o yüzden... Firefox WebKit değil ya.
Spider mıydı öyle bir şey değil miydi?
Yok. Firefox Gecko ya.
Gecko evet Gecko.
Gecko kullanıyor.
Tamam.
Yani o aslında şey o browse engine dediği o. Chromium onun üstünde bir şey olması lazım.
Ha evet abi Chromium tek başına da çalışıyor bu arada. Yükle evet. Chromium'u çalıştırıyorsun.
Evet evet tabii. Ama Chromium zaten o hani open source tarayıcının ismi. Google aldı onu kendine forkladı. Sonra Google Chrome'u yaptı. Ama Chromium anladığım kadarıyla WebKit kullanıyor. Bu durumda evet. Microsoft da WebKit kullanmaya başlayacak. Doğru mu yorumluyorum?
Doğru. Evet.
Mesela şey, Opera da WebKit kullanıyor.
Evet Opera da WebKit kullanıyor abi.
Ama doğru. Chromium kullanmıyor.
Ya benim baktığım Google sonuçları öyle demiyor sanki. WebKit'i Safari kullanıyor. İşte ya da ne bileyim Kindle falan kullanıyormuş. Ama Chromium sanki farklı bir şey kullanıyor gibi. Belki bir noktada fork aldı başka bir şey geçti. Onu da bilmiyorum.
Olabilir abi. Ben de çok bilmiyorum yani. Bak o kadar ben işimiz de... bu ama bilmiyoruz yani.
Bu konuyu öğrenip öyle gelelim.
Aynen. Peki bir şey soracağım. Firefox falan şimdi hakikaten haklı bir soru Fırat'ın sordu. Ne olacak yani?
Abi Firefox.
Ne olacak Firefox?
Abi bence Firefox'un durumu ayrı ya. Şöyle. Yani Chromium ve Firefox. Chromium bence hala Google'ın etkisi altında. Çünkü Chrome oradan forklu olduğu için. Ama Firefox Mozilla'nın ve GNU altında geliştiriliyor yanılmıyorsam.
Aynen.
O yüzden abi orada bir privacy concern'e çok iyi cevap veren bir durum var yani. Ve Firefox'un yeni sürümleri oldukça iyi yani. Güzel de çalışıyor. Ben her gün daha fazla Firefox kullanıyorum. Özellikle işte kişisel işlerim için falan Firefox kullanıyorum. İş için Chrome kullanıyorum. Öyle bir ayrıma gittim mesela. Firefox'a bir şey olmayacak bana kalırsa. Firefox iyi bir tarayıcı.
Ya ben şirket olarak da seviyorum. Da hani şeyler falan denediler. Firefox OS denediler. Bir sürü hani şeyler oldular da bir rekabet edemediler oradaki şeyle Google'la. Ama bence de daha iyi browser yapıyor.
Bir tane browser olsun. Ne uğraşıyorsun anlamıyorum. Herkes aynı şeyi desteklesin abi mis gibi.
Aynen abi.
Peki o zaman soruyu şuna çekelim. Tek bir OS olsa.
Windows işte.
Tek bir OS olsa.
Linux değil mi abi o?
Kullanım oranına bakarsan değil. Ya da öyle mi ya? Bir dakika. Bu telefonları falan sayarsak belki de geçmiştir.
Ya Unix herhalde genel olarak.
Bu arada şimdi size bilgi vereyim. Şu anda ben bilgi aldım az önce. Gecko Mozilla'nınki. Ondan sonra bak şimdi işler karmaşıklaşıyor. Guana diye bir şey varmış. Ben bunu bilmiyordum. Gecko'nun bir fork'uymuş abi. Moonchild Productions kullanıyormuş. Ondan sonra KHTML varmış. KDE'nin bir projesiymiş. Sonra aşağı iniyor. WebKit KHTML'in Apple tarafından yapılmış bir şey. Fork'uymuş. Safari'de kullanmış. Fakat önceden Chromium ve Google Chrome kullanıyormuş WebKit'i.
Okay.
Önceden.
Önceden evet.
Yani şu an aslında WebKit kullanmıyor diyebiliriz.
Evet öyle görünüyor. Çok çok hızlı gelişmiş abi. Ben kaçırdım buraları. Neredeydim acaba? Çok iyi değil mi?
EA yazarken bunlar olmuş.
Evet. EA ile vakit kaybederken.
Browsers.
Abi ama yani çok kötü günler yaşadık. IE6 desteği olsun filan. Proje şartlarında hatırlıyorsunuz yani.
Evet.
İnsan ne yapacağını şaşırıyordu.
Abi şeylerde hatırlıyorum ya. jQuery Mobile bir firmanın internal application'ı IE kullanıyorlar. jQuery Mobile'la işte neydi o? SharePoint içerisinde bir şey açacaklar falan. Sayfa açacaklar, oradan görecekler. Embed.
Açarlar. SharePoint'in içerisinde açarlar.
Açıyorlardı ama. Yapmıştık yani.
Yapmak var, olması var şimdi Deniz. Yazılımda öyle farklı tanımlar var. Mesela release yapmak var, deploy etmek var.
Gerekirse hem release'ini hem deploy'unu yaparız falan.
Abi bu AI'yi desteklemek için mesela bir dünya takla atıyorsun. Mesela günümüzün modern uygulamalarında bile işte yok standart array prototype fonksiyonlarını işte desteklemiyor AI mesela. Angular'da template'ın içinde kullanamıyorsun abi. Başka bir türlü compile oluyor Webpack'le. Onun için işte yok shim entegre ediyorsun, yok bilmem ne entegre ediyorsun. Bir dünya hani bundle size'ını falan da büyütüyor yani mesela. Hani bunlardan kurtulacak olmak bile bence sevindirici.
Oğlum o değil de bize en çok sorun çıkartan browser şey Safari'nin iPhone olanı. Yani iPhone'da kullanılan Safari. Ya yani mesela render'da bir garip orada renderlıyor. Bazı şeyler çalışmıyor falan. İlginç yani. Allah'ın
Bu
işi deyip bir sonraki habere
tarayıcıdan sual
geçsek.
olunmaz abi.
Bu arada şey Chrome'unki Blink'miş. Browser
Blink.
engine'i. Blink, evet.
Anladım.
Chromium Project'in içinde geliştirmişler.
Ne
Ama
kadar cahilmişiz.
iOS'taki versiyonunda WebKit kullanıyormuş.
Vay arkadaş.
Ne garip değil mi ya? Ne kadar çok yazılmış çalışıyordur kim bilir.
Abi yeter mi? Hakikaten yetermiş yani. Bir standartize olsun şu iş ya.
O zaman buradan duyun sesimizi standart edin lütfen. Deyip bir sonraki habere geçelim mi?
Evet.
O Deniz'in haberi.
Deniz'in abi Microsoft şeyimi
Ya.
açıyorum. Damarımı kessen hemen çıkacak. Abi bence Microsoft dünyasında çok güzel gelişmeler oluyor. Bunlardan biri de .NET Core 3'ün preview bir sürümünü yayınladılar. Şimdi öncelikle bir yanlış anlaşılmayı ortadan çıkartalım. Bu sürümle beraber EPF ve Windows Forms uygulamaları artık .NET Core'da çalışabilecek ama Linux'ta çalışamayacak.
Aa.
Ya işte bilmem ne 4K desteği falan filan böyle bir takım destekler getirmişler ama hani ama bence bunun yolunu açmaya başladılar. Hani daha performanslı çalışacak kesin .NET Core'da Windows'ta da ama bir haber de bu Windows Forms ve EPF uygulamalarını ayrıca open source yapıyorlar. Büyük ihtimalle Microsoft'un planı oradan bunu komüniteye kitlemek lan. Bunu Linux portunu yazın.
Demek.
Diyerekten benim şeyim o anladığım kadarıyla.
Hala WPF yapan var mı ya?
Abi Dexap uygulaması bir ihtiyaç arkadaşlar şimdi hala bir neperde var diye böyle şey yapıyorsunuz. Adamlar o kadar şey yapmışlar, yatırım yapmışlar yani.
Oğlum nasıl ihtiyaç ya? Nasıl ihtiyaç yani? Bana izah et.
Abi kullandın, bir dakika şimdi. Kullandın, Visual Studio koduymuş, bilmem nesiymiş. Bunlar hep Dexap uygulaması. Yani.
Evet.
Elektron.
Evet,
Elektron
tamam.
var abi.
Abi tamam Microsoft ben de varım diyor. VPF bir kere elektrondan kat kat daha güzel teknoloji de şimdi onu tartışmayalım burada yani.
Microsoft elektron kullanmış abi.
Efendim?
Microsoft kendisi elektron kullanmış.
Çünkü
Neden
daha
kullanmamış?
VPF kora geçmemişti o zaman. Şimdi şey yapacaklar onu.
Şey mi
Efendim?
Bana haber geldi. Arkadaşlar söylediler. Şimdi
Aynen.
geçireceklermiş, değil mi?
Artı yani ben şey yaparım çok mutlu olurum yani. Bir uygulama yazıyorsun düşün. Hem Linux'ta çalışıyor hem Windows'ta çalışıyor.
Allah Allah. Java ile bunu çözmemişler miydi?
Ama bak VPF'in olayı ne? GPU kullanması arkadaşlar unutuyorsunuz ya. Şey bir konu yani. Önemli bir konu. Bence .NET Core 3'te de
Elektron da çözüyor onu. Elektron da GPU kullanır.
ya bırak o
Browser.
işte olur mu ya?
Abi text box'ı render etmesi için ya da butonun harflerini render etmesi için GPU'ya yüklenecekse de öyle bir şey olmasın yani ya platform.
Abi
Yürü be
nesi
Deniz ya.
diyorsun?
Konuş ya. Konuş Deniz.
Yaz HTML application'ı koy Cloud platformunda editörünü yaz ya.
Ya tamam, bu konuyu size tartışmayacağım. Bir tane daha önemli şey var. Abi bu sürümle beraber şimdi .NET standarttan hepiniz haberiniz var. Yani bir şekilde .NET Framework ile .NET Core'u belli bir noktada yan yana götürmeye çalıştılar ama şöyle bir karar aldılar geçen, hani Fırat'la daha detaylı anlatabilir. Orada bir çakıştığımız noktalar var Fırat'ta. Hani şey desteğini kesmeye karar verdiler. ASP.NET Core artık .NET Core, .NET standart değil. Yani orada bir yolları ayırmaya başladılar .NET Framework'ten. Çünkü Framework ekibi artık onlar kadar hızlı geliştirme yapamıyor. Yani .NET Core'un kendisi .NET standartla çalışacak olsa da artık ASP.NET Framework gibi şeyleri şey yapıyorlar direkt. Büyük ihtimalle daha native şeylerle konuşabilmek için. Hani böyle bir yenilik yapacaklar. Üçle beraber galiba hayatımızda. Bu biraz community'de olay yarattı. Ama yani zaten ikide geçen geçmiştir yani. Artık framework'ten. Yani.
Yani abi benim oradaki itirazım şu. Yani geçsin tamam. Geçmesi için bence olgunlaştı da Core'a geçmesi için. Ama işte geçen sene .NET standardı çıkarmışsın. Demişsin ki ben .NET standardı hem eski .NET framework'te hem de .NET Core'da destek vereceğim. Daha bir yıl geçmeden ya bu da yetişemiyor eski yazılımcılar. İşte biz standarda da destek vermemeyi işte düşünüyoruz falan demek. Yani bu biraz şey. Yani bahane bulma. Tamam abi öldürmek istiyorsun eski platformu, anlıyorum. Bana bahaneyle gelme ya. Şey de yani deprecate de diyoruz de. 3 yıl boyunca vereceğiz de, bırak yani.
Göte göt de diyorsun Fırat. Aynen.
Yani... Abi peki bütün bu hamlelerin Microsoft'un açık kaynak GitHub satın alması vesaire gibi hadiselerle bağlantısı ne?
Yani
bir üst perspektiften yorumunuzu alalım mı?
Abi open source'a gidiyor adamlar. Kurtuluşu orada görüyorlar. Çünkü abi Windows Server satamıyorlar artık. Hani ellerindeki platform da iyi. Hani development açısından. Bu arada .NET hakikaten bir platform. C# çok güzel bir dil ve GitHub'daki bugün en büyük contributor Microsoft. Yani.
GitHub'da Microsoft.
GitHub'da Microsoft. Olmadan önce de onun. Şimdi burada sözlerimizi çarpmayalım. Yani. Yani bence yeni CTO'suyla beraber işler değişti. Şimdi Steve Ballmer olsaydı böyle olmayacaktı büyük ihtimalle yani.
Steve Ballmer olsa kapı kapı pazarlama yapıyordu.
Benim yorumum bu.
Peki abi o zaman yeni başka bir CTO gelirse 3 yıl sonra ne olacak? Bunu belki CEO'ya sormak lazım, sana değil.
Abi bu saatten sonra bence Oracle'ın Java'yı paralı yapması gibi bir şey olursa yani artık aldı yürüdü community'ye. Her şeyin open source olarak şeyi var yani. Bir şey olmaz.
Evet, sırtını yasladı yani artık community'ye. Önemli olan o. Bir sonraki habere geçelim mi o zaman?
Geliyor. Evet.
Oynat Fırat'cığım.
Geldi.
Ne?
Fırat bir konuşsana, seni görmüyoruz.
Facebook haberi.
Evet. Ama disable your ad blocker diyor Fırat ya.
Yok yok, inanma, kanma ona Fırat.
Arkadaş bildim. Tamam durun tepeye çıktım. Böyle şunu seçili hale getireyim arkadaşlar.
Abi olay şöyle başlıyor. Bir tane bikini uygulaması var. Facebook verilerini kullanıyor. Bu bikini uygulamasını Facebook blokluyor. Bunun üzerine bu bikini uygulamasının sahibi de Facebook'a dava açıyor. Olay böyle başlıyor. Böyle patlak veriyor. Ondan sonra yasa olarak mahkeme Facebook'un iç e-mail yazışmalarını alıyor. Yani aslında hikaye şu, dava şu aslında. Facebook verilerini yani kimin kullanıp kimin kullanmayacağını ciddi anlamda karar verebiliyor ve bunu yaparken de, bu kararı verirken veya insanları bloklarken haksız rekabet oluşturuyor. Dava bu. Mesela
abi, mahkeme iç yazışmaları isteyebiliyor mu ya?
Tabii ister. Tabii yani sonuçta delil olarak isteyebilir. Mahkeme ne isterse o.
Savcı geldi mi kapıya vereceksin yani onu.
Aynen. Yapacak bir şey yok. Yani işte bunun sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor kendi yazışmaları arasında. Twitter'ın Vine platformunun paraleli aslında bir benzerini Facebook yaparken aslında Instagram'da adamlar bildiğin Vine'ı yok ediyorlar. Yani Vine'ı blokluyorlar. Öyle bir karar verebiliyorlar ve bu karar bir mailla yapalım mı diyor. Bak hatta kameramanımız da gösteriyor.
Olmaz.
Yapalım mı diyorlar. Zuckerberg de diyor ki ya yapalım diyor. Yani bu kadar kolay bu tarz kararlar veriliyor ve günün sonunda bu şey aslında ciddi bir şeye mal oluyor. Şu anda Vine'ı kimse kullanmıyor. Bir ara çok popülerdi. Artık yok ortada. Yani bu tarz şeylerin aslında İngiltere hükümeti bunları parlamentonun web sitesinde yayınlıyor. Çünkü eğer bir dava olursa ve dava eğer hani kamuoyuna giderse açıklanması lazım bu tarz verilerin. Bu veriler hepsi e-mail'lar vesaireler açıklanıyor resmi olarak ve bunların hepsini okuyoruz orada. Sadece o da değil. Airbnb gibi mesela ya da Lyft gibi firmaların API'lere sınırsız erişim hakkı elde etmesine izin veriyor paralelde. Yani aslında Facebook'la güzel bir anlaşma yaparsan rakiplerinden çok daha öne geçiyorsun. Çünkü Facebook şu anda dünyanın en büyük sosyal sosyal medya platformu. Dolayısıyla orada var olmak ve oradaki veriyi almak çok kıymetli. Dolayısıyla dava da bunun üzerine gidiyor. Ve yani galiba ceza gelecek Facebook'a.
Haksız rekabet mi konu?
Evet, haksız rekabet oluşturması. Eşit davranmıyor olması herkese.
Hmm.
Yani Facebook sonuçta artık halka mal olmuş bir platform. Bu platformu herkes kullanıyor ve bu büyük bir pazar haline geldi. Bu platformun verilerini isteyen herkese eşit şekilde vermeli ki haksız rekabet oluşturmasın.
Ya gerçekten böyle bir sorumluluğu var mı ya Facebook'un?
Bence abi, her firmanın var bence.
Çok tartışmalı.
Ya. Yani onların verisi olmadan bir uygulama geliştirmen çok daha zor. Rovtaking yapmak çok daha zor.
Abi onların verisi yani. Bize öyle bir şey var. Adamların API yani Vine'da Twitter'ın en büyük rakiplerinin biri yani kapatması. Hani ben bu arada Facebook'un evil corporate bir şirket olduğuna inanıyorum. Ama yani bunu bak herifin API lan kapatır yani. Adam şey hayır kurumu mu yani. Benim düşüncem bu konuda yani.
Ama veri senin verin Deniz. Bir de öyle bak olaya. Yani senin verilerini adam başkalarına nasıl paylaşacağını kendisi karar veriyor. Ama sen o uygulamanın aslında şeysin yani hissedarı paydaşı olabilirsin.
Haklısın. O verileri o content'i ben üretiyorum Facebook'ta ama hani oraya belli bir kabulle giriyorsun. Bu arada ben de hani Facebook'un privacy ihlallerine karşıyım şey yapıyorum ama yani bu durumda herif bu elindeki gücü kullanmamalı. Etik olarak doğru değil ama kanunen de bunu engellemek yani ne bileyim herif. Yani abi yaptık biz uygulama artık herkes bizim API'yi kullanabilecek. Herif buna ekstra server masraf mı etsin yani? Para bunlar. Çakıl taşı yemiyor server.
Abi bence ama konu oradan çok daha büyük yani.
Çeviremedim arkadaşlar biri alsın.
Çakıl taşı.
Yok ama ben ilgine katılıyorum bu arada abi. Hani zamanında aslında bunların önü alınmalıydı bana kalırsa. Hani zamanında abi yapmayın etmeyin verilerinizi bu kadar hunharca herkese paylaşmayın diyorduk biz. İnsanlar da şey diyordu. Aman ya benim saklayacak hiçbir şeyim yok ne olacak ki? Yani aslında ufak çapta sana bir şey olmuyor belki bireysel olarak ama hani global manada aslında bir şeytan yaratıyorsun sen verdiğin veriyle yani. Ve bence abi yapabilecekleri tek şey haksız rekabetten dava açmak ve bundan ceza kesmek. Başka hiçbir şey yapamazlar yani. Çünkü serbest piyasa ekonomisi. Yani bu konuyu Onur'la da tartışmıştık. Hani Onur'un dediğine de katılıyorum abi. Artık iş işten geçti yani. Facebook her şeyi yapar. Kamuya mal olmuş bir platform olabilir belki ama bu onun kar eden bir kuruluş, kar amacı güden bir kuruluş olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani.
Yok ama yüzden zaten kimse karşı koymuyor ki. Yani tamam kar eden bir kuruluşsa diyor ki Fırat'a verdiğim şey neyse bana da en azından yakın bir şeyden ver. Yani beni bloklamak için geçerli sebebinin olması lazım diyor. Yani Vine'ı sadece bana rakip diye bloklamaman gerekiyor. Çünkü haksız bir durum o.
Peki ama abi şöyle bloklasaydı ne olacaktı? Vine'ın işte Facebook datasını kullanarak işte ne bileyim illegal bir şey yaptığı ya da illegal demeyeyim de uygunsuz content ürettiği ortaya çıksaydı mesela. Tamam, o zaman bloklaması haklı olacak mıydı Facebook'un?
Bence haklı olurdu. Yani çünkü orada sonuçta bu uygulama yarattığın zaman sen bir şey kabul ediyorsun. Bir policy kabul ediyorsun zaten. Değil mi? I agree tuşuna basıyorsun yani. Ona bastığın için aslında onu kabul etmiş oluyorsun. Dolayısıyla o şartlara uymayan bir iş yaptığı halde bloklasa ya da o şartları sadece çalıştırsa bence bir problem yok. Ama o şartları çalıştırmayıp üzerine bir de ben bunu keyfi bir şekilde kapatırım diyorsa o farklı bir şey yani. İşin haksızlık kısmı orada. Yani yoksa mesela Vine bir şey yapıyordur ya da herhangi bir uygulama yazarsın, misuse yapıyordur değil mi? Onu zaten kapatması lazım. Onun sorumluluğunda ama haksız rekabet başka bir şey.
Peki İngiltere mahkemesi sadece tazminat mı verebiliyor yoksa API'yi açtırmaya zorlayabiliyor mu Facebook'u? Öyle bir şey yapamıyor herhalde.
Ya ceza şeyin kapsamını bilmiyorum abi. Ama yani sonuçta burada şey olduğu için buraya vergi veren bir firma olduğu için ve burada lisans aldığı için birçok yaptırımı olabilir. Yani kayyum bile atayabilir gerekirse.
Yani hiç yoksa emsal yani bu arada artık.
E tabii bir de burada öyle anayasası olmadığı için buranın. Burada bu böyle bir dava çıkarsa bu davanın sonucu bütün bundan sonra oluşturulacak davaları etkileyecek yani. O yüzden çok ciddi bir sorumluluk var. O yüzden çok daha sert buradaki mahkeme.
Bu arada İtalya da ceza kesti abi Facebook'a 10 milyon euro galiba aynı sebepten. Hani Vine sebebiyle mi bilmiyorum ama haksız rekabetten dolayı İtalyan mahkemesi ceza kesti. Kapandı dava yani çözüldü. Hani oluyor ama bence abi artık o kadar güçlendiler ki o kadar çok data var ki adamların elinde.
Herifler yani, seçim manipüle ediyor ya.
Abi okey ama sonuçta daha önce de monopoller ortaya çıktı ülkelerde. Hemen 1913 örneğine de geri döneceğim. Standard Oil. Bu örneği kullanmayı seviyorum. Standard Oil'ı Amerika böldü ve 7'ye böldü. Zamanının monopolü. Yani tüm petrol işleri Amerika'da ve hatta dünyada onlardan geçiyor. Hatta adamların istihbarat teşkilatı falan varmış. Ülkeler bunlara özel önem almasın diye onu kullanıyorlarmış. Yani Facebook'u bölmek isterse herhangi bir devlet bölemez ama Amerika bölebilir abi. Instagram ayrı olur, Facebook ayrı olur, bilmem ne ayrı olur.
Abi şimdi Illuminati'ye falan girmek istemiyorum ama hani 1913'teki dünyadan çok farklıyız yani ve
farklıyız ama zamanında yapılabildiyse şimdi de yapılabilir.
Abi devletler daha güçlü şirketler ya. Şey olmuş, Apple'ın olmuş 1 trilyon dolar değeri yani. Neyi tartışıyoruz adam veya işte çok büyük güç oğlum ya. Devletten güçlü adamlar yani.
Devletten güçlü falan değil ya. Amerikan ekonomisi kaç trilyon dolar? 1 trilyon dolardan daha büyük.
Ya 1 trilyon dolardan daha büyük de yani. Demek istediğim şu, 1 trilyon dolarla çok iş yapabilirsin yani.
Abi bölümün adını Code Fiction kahvehane koyacağım.
Şimdi bu devlet bu şeyler yönetiyor, firmalar yönetiyor dünyayı.
Petrodolar filan abi.
Bunlar var, büyük aileler.
Rothschild'ları filan abi unutuyorsunuz hep yani.
Buradan Merkez Bankası'na geldiniz. Fed'in ortağı bunlar.
Aynen abi, Merkez Bankası açmışlar. Gold standardı kaldırmış oğlum adamlar.
Abi bu arada Google bu işin önünü aldı. Şey yani sadece bu hamle için yapılmamıştır muhtemelen. Bir sürü sebebi vardır ama Google alfabeti kurmuşlardı yani. Her şeyi dağıttılar bir sürü şirkete. Mesela böyle şeylerin önünü alıyorlar muhtemelen. Facebook'un da vardır planı bununla ilgili.
Ne çakal kurnazıdır onlar değil mi?
Yok, go for it. Her şey yapar.
Geliyor mu? Hazırım.
Ne geliyor mu?
Ne geliyor? Bir sonraki.
Ha evet, Amazon yeni servisler tanıtmaya başladı. Onun haberi.
Hemen.
Amazon evet. Serverless'a inanıyor arkadaşlar. Ve bu harika bir şey bence. On Demand DynamoDB'yi tanıttı bu hafta. Yani artık hizmeti açtı. Bu hafta değil ya. Aralık'ta oldu. Aralık'ın başında.
Şu invent şeyde mi duyurdular?
Evet.
Geçen hafta.
Mükemmeldi yani. Yani şöyle aslında artık yani artık serverless tasarımlar yapmak için elimizde her şey var neredeyse Amazon üzerinde. Geleceğin serverless'a gittiğini artık hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Böyle asenkron çalışan bir dünya, serverless bir dünya. Artık şey olacak yani. Cloud computing'de yeni bir dönem olacak. DynamoDB On Demand da bunlardan bir tanesi. 25 GB ta kadar bilmem kaç milyon request bedava. Bir de öyle de ucuz. Muazzam yani. Gerçekten muazzam. Scalability derdin yok. On Demand olarak senin talebine göre kendisi otomatik scale oluyor. Muazzam bir veri tabanı çözümü haline geldi. Yani artık dediğim gibi Lambda function'larla, on demand database'le vesaireyle, upsync'le tamamen serverless bir backend yaratabiliyorsun.
Abi hala çözmeleri gereken problemler var ama ben de Docker'ın ara bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Hani evet. Eninde sonunda her şey function'a dönecek gibi geliyor bana.
Çok çok karlı abi, çok daha ucuz. Şey derdin yok, kapasite planlama derdin yok. O muazzam bir şey yani. Zaten bulutun en büyük şeyi oydu. Yani çıkma sebebi oydu. Kapasite planlaması, forecast yapmak çok masraflı ve zor bir iş. Hatta mümkün değil. Boşu boşuna bir sürü atıl durumda kalan hardware'e para ödüyorsun. Bakın bilmem ne. Şimdi artık bunları scale etmekle de uğraşmıyorsun. Yani hazır artık. On demand geliyor. Biz böyle bir implementasyonu yapacağız yakında.
Bir de provisioning derdin yok abi.
Evet abi. Evet,
muazzam yani.
Ama iyice ben durlakin. Millet kaçmak için Kubernetes'e geçiyor yani.
Abi bence çok büyük bir problem değil ya. Bak şimdi biz şimdi şey yaptık. SAP'la entegre oluyoruz arka tarafta. SAP'ın üzerinde bir tane şey koyduk. Producer koyduk. SAP'ta bir şey değiştiği zaman bizim bir API'mizi çağırıyor. API'miz bir Kinesis'e bir mesaj gönderiyor. Kinesis Lambda function çağırıyor. Database'e sync ediyor. Seamless integration.
Seamless integration. Aynen abi.
Muazzam çalışıyor. Yani bir problem olduğu zaman da tekrar muazzam yani.
Ya çok güzel tool'ları var. O X-Ray falan entegre edersen bayağı application'da monitör ediyor. CloudWatch falan. Yani hiç şey bir çözüm veriyor sana Amazon.
Evet.
Yani bayağı başarılı abi. Biz de gitgide daha çok kullanmaya başladık. Yani daha farklı servislerini kullanmaya başladık. Hani İşte ilk sadece Elastic Beanstalk kullanıyorduk. Ondan sonra CloudWatch, işte Lambda, son dönemlerde ECS'i iyice kullanmaya başladık falan. Gitgide böyle tamamen hani elimizi ayağımız olmaya başladı. Yani hani AWS olmasa ne yaparız noktasına doğru gidiyoruz. Vendor lock dediğin durum oluyor Deniz'ciğim ama çok konforlu yani.
Çok konforlu abi. Benim böyle artistik yapmama bakmayın yani de. Biz de yani Amazon'dayız şey olarak ama ne bileyim bir yandan da şey hayali bana güzel geliyor yani böyle duyuyoruz. İnsanlar kurmuş Kubernetes cluster'ını. İstersen Azure'a çakarım, istersen on-premise yapalım, istersen Google Cloud'a taşırım falan aynı yapıyı. Hani bu esneklik de güzel bir yandan ama ihtiyacın yoksa ki genelde olmuyor. Bence hani çok, çok büyük kar yani. Her açıdan karlı yani.
Peki bir şey soracağım. Diyelim AWS'tesin şu anda. Benim olduğum durumdasın. Başka hiçbir yerde hiçbir şeyin yok. Bu sistemi mesela Kubernetes'e geçirmek veya işte Kubernetes'e yatırım yapmak mantıklı mı mesela? Belki ileride işte Azure'a geçerim falan diye. Ve bu mesela işin ortasında yapabileceğim bir şey mi Kubernetes'e geçirmek altyapını?
Abi Kubernetes öğrenmek bu arada hakikaten zor bir şey yani. Bayağı networkingine kadar filan sen artık Amazon'un sana sağladığı konforlu alan yok yani orada. Ama sanırım bir kez yapar öğrenirsen şirket şeyde ekibine de o know-how'u kazandırırsan hakikaten şey oluyorsun. Konfigürasyon üzerine tam söz sahibi oluyorsun ve daha bağımsız oluyorsun yani.
Ama bir de şey var abi. Bak şimdi ona gelmeden dediğiniz şey var. Mesela Kinesis kullanıyoruz şu anda.
Alternatif yok.
Kafka olacak. Kafka'ya geçmek demek Kafka'yı maintain etmek demek. Yani zaten Kafka kullanmama sebebimiz o zaten. Kinesis kullanmaktaki amacımız o yani.
Abi sana kesinlikle katılıyorum ama hani orada onu göze alıp Kafka'sını kaldırıp Redis'ini kaldırıp database'ini kaldırıp aynı şey hepsini konteynerize kullanan insanlar da var. Ama çılgın bir şey yani. O herkesin onun know-how edinmesi ve işimiz o mu? Bilmiyorum.
Masrafı da ayrı.
Masrafı da ayrı yani.
Öyle abi. Doğru.
Kar zarar da ikisi. Ama bana yani Amazon'a o kadar götü kaptırmak da sıkıntılı gelmiyor yani şu an.
Ya bir şey gibi düşünebiliriz belki. Disaster recovery gibi herhangi bir şekilde bir yerde bir şey oldu. Amazon account'un hacklendi demeyeyim de daha realistik bir şey oldu diyelim. Atıyorum Türkiye'den Amazon'u blokladılar. Daha realistik bence ve elindeki bütün infrastructure'ı Google'da kurmak istiyorsun. Yani hemen hızlı bir şekilde deploy edebilirsin bir tarafa gibi. Yani bir yerde hazır tutmakta fayda var gibi duruyor ama yani vendor locking zaten olmuşsun olacağın kadar. ECR'dan çekiyorsun. ECR spesifik Docker komutları yazıyorsun. ECR login diyorsun, atıyorum Docker login yapacağın yerde. Yani bunları daha genel bir yere taşırsan ve daha işte cloud bağımsız belki bir yerde düşünüp bunların bir yerde backup'ını bir şekilde tutarsan hani bir gün lazım olur diye düşünüyorum ben.
İşte ama para.
Para. Onları abstrak etmek de sorun Deniz ya. Hiç belki de ihtiyacın olmayacak bir şey abstrak edeceksin atıyorum.
Yazılım için mi? Yazılım.
Yazılım developer içindir ya.
Aslında kendi kelimize oradan bir tane SQL server. Bir tane seller alsan şöyle bir seller paketi. Ne olacak? Bizim firmayı, sizin firmayı. Çakarız yani, çok sorun değil. Kendi kendimize oyun oynuyoruz.
Bu arada şeyi de hatırlatalım. Code Fiction Tech'te serverless arkadaşlar.
Ayrıca HTTP2 ve HTTPS.
Reverse proxy. Terraform. Cake.
Aslında Deniz yaptı.
Bu arada ne diyeceğim? Abi aslında daha bedava bir çözümümüz var bizim, biliyor musun?
Ne abi, yıkmayın beni ya.
Cloudflare. Evet. O da HTTPS veriyor ya.
Ya ben o gün yazdım. Dinlemeden etmeden gittin, hemen geliştirdin. İnanılmaz ya.
Abi ne olacak şu an? Kullanıyoruz işte ya. Bak şey falan da inject edebiliyoruz. Cloudflare'de yapabiliyor musun onu? İstediğiniz HTML'i inject edeyim. Başkasının web sayfası olur mu? Allah Allah.
Abi bedava SSL sertifikasıyla uğraşıyorsak niye Let's Encrypt falan kullanmıyoruz?
Abi şimdi o Let's Encrypt'in sertifika yenileme süreçleri birazcık
sıkıntı. Automate edebiliyorsun ya.
Ediyorsun da.
90 günde bir onu register etmen lazım. AWS üstünde işte fingerprint'ini update etmen lazım falan. Bir sürü şey uğraştıracak işleri vardı ya.
İş var diyorsunuz.
Neyse. Aynen. Yoksa biz kullandık bir süre Let's Encrypt. Gayet iyiydi.
Yani bence çok iyi çözümcüdeniz.
Teşekkür ediyorum abi, bunu
ya işte yazılım developer için ya. Because I can.
Aynen, eğlendik burada. Terraform öğrendik.
Kah güldük, kah eğlendik. 2018 bitti gitti abi.
Nasıl? O zaman herkes 2019 hedeflerini söylesin, programı kapatalım.
2019 hedefleri.
Aynen, ne yapmak istiyorsunuz abi? 2019'da yeni ne öğrenmek istiyorsunuz?
Uzun bir listim var ya. Ama yanımda değil.
Bir maddeyi söyle. Bu arada Deniz, senin arkandan Hitler geçiyor.
Gerçekten.
Ben evde belgesel izledim de.
Bir de biraz bilmiyorsun değil mi?
Var, kameramı değiştireyim, artistliğim olsun.
Abi valla benim aklımda ben kendi adıma Go var. JavaScript'i daha iyi öğrenmek var. Biraz da daha front-end'e eğilmek var yani. Ve management çok tabii. O bitmiyor.
Bir soru soracağım Uğur. Neden front-end'e daha çok eğilmek istiyorsun?
Abi eğlenceli. Bir de çalıştığım hani adamlarla beraber hani mecburum yani bunu yapmaya. İşimin bir parçası yani. O yüzden daha iyi öğrenmem lazım. Yoksa bana kalsa hiç öğrenmezdim yani.
Bence güzel cevap Fırat.
Kabul et. Tamam ya.
Sen ne beklerdin? Nasıl bir cevap bekliyordun?
Fırat cevabını söylesin hatta. Sen ne öğreneceksin Fırat?
Ben geleceğim cevabıma. O ayrı mesele. Ben şey diye bekliyordum. Ya ne bileyim. Aslında bir cevap beklentim yoktu ya. Ne dersen okey.
Ben söyleyeyim. Ya ben şeye ikna oldum.
Akka'ya mı?
Akka'yı yedik zaten. Tur attık Fırasan.
Tur mu attık?
Nasıl laflar bunlar ya?
Abi ben bugün niye böyle özgüven patlamaları yaşıyorum ya? Kameradan dolayı yemin ediyorum. Ayarım bozuldu.
Ziver Bey de sana bayağı bir şey değiştirmiş Ziver Bey seni.
Ben şimdi abi şirkete yürüyorum falan ya işte. Abi bir şey yeni paradigma öğrenmenin yani bir functional dili öğrenmek istiyorum abi. Bunun hani sırf production'a kullanmayacağım belki ama hani birçok yerde okudum ve dinledim. Hani yeni bir paradigma öğrenmek hakikaten senin şeyini de geliştiriyor. Programcılık yeteneklerini de geliştiriyor. Bakış açını da değiştiriyor hani. Bir functional dili öğrenmek istiyorum. En büyük hedefim bu olacak 2019'da.
Ne mesela? Hangi dil?
Şimdi
F-Sharp.
kampus sunumundan çıkmazsam o F Sharp olacak ama çıkayım artık diyorum. Mesela en popüler şeyler ne Bert'cim? Bak hiç o konuya girmemişim bile. Hazırlıksız yakaladım ya. Bert bir functional söyle onu öğrenelim ya.
Haskell.
O
Kafayı
ne lan Haskell?
mutluluktan öl.
öğreneyim yani.
Olur mu? Haskell bayağı iyi.
Yani Haskell iyi de yani çok böyle hani daha modern functional programming dilleri çıkmış.
Kala var o zaman.
Scala hibrit birazcık galiba değil mi? Hem object oriented falan destekliyor. Onun haricinde abi ben de artık bir şey yapmak istiyorum. Böyle frontend teknolojiye tamamen hakim olmak istiyorum. Benim hedefim Vue. Benim hoşuma giden o. Yeni jQuery bence Vue
Peki büyük
arkadaşlar.
kalır mı?
Vue kalır abi herifler şeyi duyurdular. Üçü duyurdular bir sürü feature getiriyorlar. TypeScript'e geçtiler.
2019 sonunda bu yayını bir daha dinleyelim.
Abi bence Vue çok büyük rekabet yaratacak yani. Çünkü hafif abi. Yani
Özgüven çok iyi ya.
ben bunu söylüyorum arkadaşlar yani. Onun haricinde de en önemli şey abi artık terminali olan soğukluğumu giderdim. Hani giderek elim alışmaya başladı. Daha çok işlerimi terminalden görüp her şeyi aslında yazarak yapmaya doğru yönelmek istiyorum. Benim yıllardır kendimde gördüğüm bir eksiklik.
Peki bu sende en çok terminal kullanmalıyım hissini ne verdi sana?
Abi Özgen bana bir program gösterdi geçen. Hayatım değişti. CMD'dir, Commander diye bir program abi. Bütün shell'leri entegre edebiliyorsun. Beşini koy, şeyi koy, CMD'yi koy, PowerShell'i koy, Cygwin koy falan. Ben hepsini koydum. Bu arada şeyleri falan verebiliyorsun. İşte Git tools'u böyle environment'e verdiğin zaman işte grep'miş, cat'miş, ls'miş falan hepsi onlar da geliyor. Bayağı Windows'ta Linux ortamı yaşıyorum. Ha diyebilirsiniz ki niye Linux'a geçmiyorsun? Daha psikolojik olarak ona hazır değilim ama yavaş yavaş böyle şey yapıyorum
Olsun olacak Deniz yavaş yavaş
yani.
zamanla. Yani senden
Kesinlikle.
bunları duymak bence. Yani şunu şu an yaşadığım mutluluğu sana tarif edemem.
Microsoft yasta.
Evet yani.
Yasta şart kullanacağım diyor.
Microsoft'ta biliyorsunuz Seattle'daki ofiste Deniz'in adını bir şey vermişler.
Branch özel.
Toplantı odası var orada bir tane Deniz İlgin yazıyor. Onu kaldırabilirler böyle yaparsan. Sorun değil yani.
Eyvallah abi.
Vallahi destekliyoruz.
Mert sende ne var abi?
Abi bu sene AI olacak. Machine Learning. Ona hazırlıyorum kendimi. Artık yani ondan hep uzak yani böyle çok hep isteyip de içine giremediğim bir şey o. İşte reinforcement learning vesaire gibi böyle deep learning gibi böyle kavramlara birazcık daha ama işin ya öğrenmeye çalışırken yaşadığım en büyük problem işin çok akademik tarafı da var yani bayağı derin yani oku oku bitmiyor. Gerçekten çok büyük bir şey var. Onu çözmeye çalışıyorum. Eğer o eşiği atlatabilirsem teorisini birazcık anladığım gibi birkaç uygulama da yaptım ama birazcık daha detayına inmem gerekiyor. Gerçek dünya uygulamaları yapmadım henüz. Ufak tefek oyunlar yaptım.
Zor ya, bayağı zor abi.
Evet,
Ve
doğru.
çok şey ya, nasıl diyeyim? Jargonlu çok yani.
Evet.
Jargonunu anlaman gerekiyor bir de.
Evet abi. Bir sürü yöntem var, bir sürü yol yordam var. O
Evet.
hazır yöntemlerle çok çalışıyormuş olay. Meğerse. Bir framework kullanmaya çalışıyorsun mesela. Framework'ün dokümantasyonunu okuyorsun. Ben bu yöntem. Geri kalan her şey çok kolay ama o yöntemleri bilmezsen hiçbir anlamı yok yani. Onları öğrenmeye çalıştığın zaman da işler çok büyüyor. Eğlenceli ama.
Zaman abi işte bunlar.
SageMaker'a bakmanı tavsiye ederim Mert.
Bakayım abi ona.
Fırat.
Ben öncelikle mutlu olabileceğim bir iş bulacağım. Ama ilk sonra
Dur, bir dakika Fırat. Sen bir o zaman buradan şey diyelim mi? Arkadaşlar elimizde çok iyi bir yazılımcı var.
yok. Ya dur bir kafayı toplayayım ya. Önce bir.
Yani eğer yazılımcı arıyorsanız.
Fırat'tan iyisini bulamazsınız.
Yok arkadaşlar, hiç ona girmeyelim. onu konuşacağımız zaman da gelir ama ya cidden bir iki ay boyunca eve kapanacağım. Bu hem cloud teknolojilerinden hem de güncel paradigmalardan uzak kaldım. Yani bunları bir şekilde yakalamaya çalışacağım. Yani trend bir iki uygulama geliştirip kitabı falan koyacağım. Umuyorum Kotfix'in içinde bir şeyler yapabiliyor olacağım. Bakalım. Hevesliyim yani, heyecanlıyım. Yani şu an son bir yıldaki yaşadıklarımdan sonra heyecanlı olmamı beklerdim ama heyecanlıyım. Ramallah çok güzeldi. Tekrar.
Şehirlere bombalar.
Geçenlerde. Ama bu sefer bayağı Batışehir'e yapmış. Onu beklemiyordum. O benim için şok oldu.
Fırat'cığım.
İstifa etmen istifa. İsabet olmuş.
İstifa etmen istifa olmuş.
Doğru bir cümle abi. Kilometre kalır.
Yani.
Aslında onunla bir program mı yapsak Fırat ya? Sen birazcık daha toparla da böyle bir anılarını bir programa sığdırabilir evet, miyim?
Ne zaman istifa etmeli programı?
Evet.
Ne zaman iş değiştirmeli gibi bir şey yapmıştık aslında.
Yok, istifa ama.
İstifa etmeli.
Yani böyle laptopu atıp.
Aynen.
Bu arada bu da var.
Evet değil mi?
Laptop kırılır çünkü.
Evet.
Sonra bir de onu ödeme.
Kovulanlar var. Kovulan mı? Yok değil, kovulan değil.
Ya işte.
Basıp giden. Düşün abi, kızıyorsun birisine böyle kafasına laptopu atıp kafasına çekip gidiyorsun.
Polisler alıyor sonra.
Böyle kolundan girip getiriyorlar.
Eşyaları falan diyor.
Yani. Öyle bir sahne var ya, böyle kutunun içine koyuyorlar böyle bir sürü şeyi. Benim hiç öyle bir o kadar çok eşyam olmadı bir ofiste.
Ben de şey diyeceğim sandım. Hiç öyle bir ortamda çalışmadım diyeceğim sandım ama.
Çalıştım canım.
Abi Onur'la bir jipin arkasını doldurmuştuk ya eşyaları taşırken.
Hadi ya.
Ofiste mi yaşıyordunuz abi?
Evden monitör falan da getirmiştik.
Gerçi benim şey vardı, bir tane kasa bilgisayar getirmiştim. Hatırlıyor musun Deniz?
Sen evet aradın. Evet hatırlarım.
Geçen babam beni aradı. Dedi ki ya işte ben bilgisayarı açtım dedi. İçinden Linux çıktı dedi. Ne yapacağım bilmiyorum dedi.
Abi babanın Linux'u biliyor olması gayet müthiş bir şey bir ya.
İşte o kadar biliyor.
Yazıyormuş o da Linux.
Orada ESXi vardı ya.
Evet. Babam tabii terminal çok bilmediği için kullanamamış.
ESXi'de Windows olması lazım bir tane. Hatırlıyorum öyle bir şey vardı.
Özgen peki sende ne var abi 2019? Hadi abi, herkese sorayım.
Bayağı kabarık yani, başta söylediğim gibi de en başta hakikaten pratikte artık infrastructure as a code'u uygulamak istiyorum. Her yerde uygulamak istiyorum böyle.
Hayatımın her alanında.
Kapatma dolabına şey lazım.
Mesela
Terraform'la.
Aynen. Ya, Terraform özellikle Terraform'a bayağı dalıp. Gerçi Terraform kalır mı bilmiyorum ama.
Ne oluyor lan?
Ya abi bu, her şey gelip geçici sonuçta.
Ben sevmedim bu Deniz'i ya. Bu Deniz olmamış. İlgin ne yaptınız abi bu adama?
Terraform kalır mı falan. Ben de şey oldum, sinirim bozuldu. Zaten zor öğreniyoruz. Yaş 30'u geçti, bir şey öğrendik, o da gitmesin ya.
Hızlı değişiyor işte, adapte olacaksın iyice.
Böyle çok bir mukadderatçı falan olmuş bu adam ya.
Abi işte. İsmini uygun.
Yasin diyorsunuz, ne yapayım yani?
Ama şimdi Yasin demezsek sana da eleştiriliyoruz yani. Hep Deniz, hep Cenk. Evet.
Değil mi?
Doğru. Totoşluk yapmayalım yani.
Yasin ya.
Of ya, ilk defa böyle bir şeyle suçlandım, totoşluk.
Totoş değil, nonoş muydu?
İşcinsel olmak.
Nonoş, totoş değil.
İşcinsel olmakla suçlandık. Bu da çok kötü değil mi?
Peki bunu suç
mesela olur. Burada suç biliyor musun? Burada suç yani, birisini eşcinsellikle suçlarsan suç işlemiş oluyorsun.
Ha, evet.
Doğal olarak abi.
Abi bir de sebebi aramızda Fatihler, Muhammedler, Mehmetler olmaması.
Fırat var.
Fırat ama o şey.
Neyse konuş. Şey.
Ay siz o yorumdan haberdarsınız değil mi? Uğur sen bir şaşırdın.
Ben bir şey yaşamadım yani.
Abi bizim...
Yaşadığım bir şey yok yani de yorumu okudum.
Yani... İşte yani özetle. Üzücüydü yani. Üzücüydü. Yapacak bir şey yok.
Duruyor mu acaba hala yorum? Sildi mi Elema?
Bu arada şey de söyleyelim mi? Biz şimdi Christmas sebebiyle mübarek Christmas hep beraber ilk defa aynı şehirde aynı odada buluşacağız.
İlk defa mı?
Evet hep beraber.
Uğur yoktu geçenkinde.
Aa yoktu doğru. Uğur ayrı geldi.
Ya Mert yok. Ya Fırat yok. Ya birisi yok yani. İlk defa hepimiz aynı odada olacağız.
Ben olamayabilirim bu sefer.
Doğru senin tabii malum.
Sebek.
En son eventte sen yoktun değil mi Mert?
Yok. Doğru. Ya sen vardın ya ben vardım. Belki de aynı anda bulunamıyoruz. Uğur.
Kuantum hoca.
Bizim farklı kuantum halleriyiz.
Kafalar.
Neyse hadi kapatalım ya. Çok uzattık.
Evet saçmaladık hadi.
Hiç çizimden çıkıyor.
Kamera bozdu ya.
Peki bunun başlığına ne yazmalıyız ya?
Abi haberler.
Abi ben saçma sapan bölüm yazalım bitsin.
Haber şeyi. Neydi? Ajansı.
Kapattık abi hadi kapatalım artık ya. İyi iyi.
Tövbe yarabbi ya.
İyi geceler. İyi günler. Ne zaman izliyorsanız işte o saat.
Reha Muhtar gibi her nerede yaşıyor, yaşatılıyorsan.
Hadi kapatak.